Ayrım 14, İzmir'in içinde. Samim Kocagöz, sayfa 153. Dördüncü kısım. Bir süredir şirkette bana karşı bütün memurların halinin, tutumunun değiştiğinin farkındayım. Merdivenlerde, koridorlarda önüme birisi çıksa hemen toparlanıyor. Hani neredeyse Hamdi Bey'e, Hidayet Bey'e gösterilen saygıyı, nezaketi bana da gösteriyordu. Doğrusu bu hal beni çok sıkmaya başlamıştı. Eskiden benim yanımda rahat rahat konuşan, şakalaşan, dedikodu yapan memur arkadaşlar, daktilo kızlar beni görünce yapmacık bir ciddiyet takınmaya başladılar. İşin tuhafı, yaz sonundan beri her fırsatta boynuma sarılan Gülseren bile aramıza bir mesafe koymuştu. Hele nişanımız kesinleşince elimi bile tutmaya korkuyor, tuttuğu zaman da tir tir titrediğini hissediyordum. Daha asıl bu durumumuzdan Gülseren'in babası Hamdi Bey pek memnun görünüyordu. Sık sık beni yanına çağırıyor, bizim büronun ilgisi olmayan işleri, kendisince önemli bulduğu işleri de bana havale ediyordu. Anladığıma göre Uğur'a yaptıramadığı işleri bana bir oğul gibi yaptırmaktan büyük bir memnunluk duyuyordu. Ara sıra ağzından bir oğlum çıkıyordu ki babam duysa kıskanır. Hidayet Bey'e gelince bizim 3 gün sonra çıkacağımız İstanbul gezisine çok büyük önem veriyordu. Gerçi Gülseren'le nişanımızla ilgili bilmem ya da evlenmemizle ilgili bazı hazırlıklar gerekliymiş Ahter Hanım'a göre. Önceleri yalnız şu Zehra Hanım'ın hasta kocasının Sulhi Bey'le yapacağı, bizimkilerin yardımcı olacağı, yedek parça dükkanı işinin işlemi için ben İstanbul'a gidecekken, sonradan Gülseren'le ilişkimiz nişana dönünce annesi de bizimle gelmeye kalkışmıştı. Uğur da işsizlikten bir gezi olsun diye bize katılmaya karar vermişti. Hamdi Bey de bir ara birkaç gün için arkamızdan İstanbul'a gelecek, yılbaşı gecesini hep birlikte geçirecektik. Bu durumda Hamdi Bey'in Ahter Hanım'ın eski evlatlığı Zehra'nın Heybeli Adada yatan kocası Rasim Bey'in işi ikinci plana düşmüştü. Ne ki Hasip Bey'den öğrendiğime göre Sulhi Bey bu işe girişmişti bile, dükkan devralınmıştı. Bu konu açıklandığında Hasip Bey belli belirsiz gülümsüyordu. Onun böyle gülümsemesini de bilirim, her zaman çeşitli anlamlar vardır. O gülümsedi mi herhangi bir konuda hemen kuşkulanmak gerekir. Aklıma çeşitli biçimsiz düşüncelerin arasında Hidayet Bey'in Zehra ile bir ilişkisi olup olmadığı da gelmiyor değildi. Ama böyle bir kuşkuyu güçlendirecek bir neden de göremiyordum. Ola ki çok gizli bir ilişki yürütüyorlardı. Geçen gün bu kuşkularımdan Hasip Bey'e söz ettim. Şöyle bir elini salladı. Adam sen de pek kurcalama. Bu işte senin vicdanını rahatsız edecek bir şey yok dedi. Sen zavallı bir hastaya, onun karısına, çocuklarına yardım edeceksin. Onların geleceklerini sağlayacaksın. Bu da birkaç kağıdı imzalatmaktan öteye gidecek bir iş değil. Memur adamsın. İşin kağıt götürüp getirmek, kağıt imzalatmak. Üst yakasına kulak asma. İyi hoş ya, niçin beni seçmişlerdi şu yedek parça dükkanının açılış hazırlıklarını tamamlamak için? Yoksa Gülseren'le birlikte bir İstanbul gezisi yapalım diye mi? Elbette annesi de arkamıza düşüyordu nişan hazırlığı diye. En iyimser bir düşünceyle oldu bittinin bu yönde geliştiğine karar verdim. Sonra Hasip Bey bir söz etmişti. Ola ki günün birinde bu yedek parça dükkanı için nasıl kuruldu diye sana bir soru sorarlar. Nasıl, niçin kurulduğunu hiçbir zaman bilemeyeceksin. Memur olarak kağıt imzalatmak da bir suç değildir. Kendin imzalamadıktan sonra. Doğrusu bu karışık sözlerin içinden çıkamıyordum. Oluruna bıraktım. Bugün de masama oturmuş 2 milyondan fazla tutan döviz kağıtlarını, çekleri, gideceği, yatacağı bankalara göre ayırıyordum. Hasip Bey suratı asık önündeki deftere eğilmiş bir şeyler yazıyordu. Durmadan da cigaranın birini söndürüp birini yakıyordu. Hasip Bey'i pek böyle görmeye alışık değildim. Her zaman güler yüzlü bir hali vardı. Camlı odadan, Fatma Hanım'dan da bir ses, makine sesi gelmiyordu. Gözümün ona takıldığı bir sırada Hasip Bey birden başını defterden kaldırdı. Göz göze geldik. Gülümsedi sonunda Hasip Bey. O kağıtları, çekleri getir, şu kasaya kitleyelim. Bugün vakit geçti, yarın gerekeni yaparsın dedi. Canıma minnet, fırladım yerimden, şef kasayı kilitlerken söylendi. Bakalım senin yerine patronlar ne biçim adam bulacaklar. Herkese kolay kolay senin işini vermezler. Ben de olsam vermem. Bakarsın herif birkaç milyonu çantaya koyup sırra kadem basar. Asıl dert bir de senin işini de bana yüklemeye kalkarlarsa işte o zaman benden paso, istifamı basarım. Bu yaştan sonra elin milyonları için banka banka kambiyo dairelerinde sürtemem. Bana ne olmuş, ne oluyor Asip Bey? Senin işler yıldırım hızıyla yürüyor evlat. Gülseren Hanım'la başın tatlı derde girdi say, senin yakanı bırakmıyor. Amcası Hidayet Bey efendi bir yana, Gülseren Hanım'ın babasının da muhabbeti, baba muhabbeti sana karşı gün günden artmakta. Hiçbir işe Uğur'la birlikte kuracağınız plastik fabrikasına verdiği önemi vermiyor. Elbette bunun çeşitli nedeni var. Kızını seni düşündüğü denli oğlunu da düşünüyor. Onu bir baltaya sap olsun istiyor. Görmüyor musun? Durmadan sizin fabrika için toplantılar yapıyoruz. Şimdi de her ne bahaneyle olursa olsun İstanbul gezisi. Bütün bunlar ne demektir Emre? Yardımcımı yitirdim demek değil midir? Hasip Bey bir cigara daha yaktı. Şu kurduğunuz fabrikaya beni muhasebeci olarak alamaz mısınız? Şuradan kurtulayım. Bu da söz mü Hasip Bey, seve seve? Ne var ki Hidayet Bey yakanı bırakmaz. Bırakmaz, doğru. 1960 yazının ortalarına doğru sizin fabrika işletmeye açılır. İstanbul dönüşü sizlere çok iş var. Uğur Bey'imiz de nedense canlandı. Halkapınar'daki arsanın alım işiyle uğraşıyor. Ben ne de olsa kurulmuş bir fabrikada iş görebilecek bir adamım. Oğlum Cahit mühendis olduğu için sizin fabrikanızın kuruluşuna yardım edebilir. Edebilir ne demek? Kurar fabrikayı. Birden şaşırdım. Oğlunuz Cahit Doğu'da petrol mühendisi olarak devlet görevinde değil miydi? Öyleydi diye Hasip Bey içini çekti. Şimdi bu işten çıktı. Hasip Bey'in üzüntüsünü, sıkıntısını birden anlayıverdim. Onu hiçbir zaman böylesine tedirgin görmemiştim. Teselli etmem gerektiğini anlıyordum. En iyisi konunun üzerinde durmaktı. Bana kalırsa Hasip Bey, bir petrol mühendisi için plastik işleri çocuk oyuncağıdır. Zaten çocuklara oyuncak, ev hanımlarına kapkaçak yapacağız. İlk ağızla. Plastik boru gibi şeyler de var yapacağımız ama önce bir deneme dönemi geçireceğiz. Bence Cahit bu iş için en yetkili kişi. Fabrikanın yapısından makinelerinin kuruluşuna dek göreceksiniz. Uğur bütün işi onun üzerine yıkar. Zaten yahut Emre, bu işin altından nasıl kalkacağız diye sorup duruyordu. Şimdi bir söylersem çok sevinecek. Ben de elbette Cahit'i yalnız bırakmam. Bütün gücümle ona yardım ederim. Aslına bakarsanız biz çalışacağız, onlar para koyacaklar. Hasip Bey'in yüzü aydınlandı, derin rahat bir soluk aldı. Onun bu hali beni düşündürüyordu. Oğlunun işinden çıkarılmasının nedenini sormak istedim, soramadım. O kısık bir sesle söze girişti. Sen Emre, bir de Cahit olunca bu işin içinde fabrikanız dalaverasız bir fabrika olacak demektir. Bu huyunuzu bilirim aziz şefim. Bir iş söz konusu oldu mu hemen o işte bir dalavera kokusu sezersiniz. Bak oğlum Emre, bizim memleketin düzeninde kurulan her işte muhakkak bir bit yeni arayacaksın. Deneylerim, görgülerim bu konuda beni yanıltmaz. Hele iş ticaret işi olursa toptan hileciliktir. Hasip Bey şöyle bir durup düşündü, sonra bir öneride bulundu. Bu sözlerimi sana ispatlamak isterim. Değil özel girişimde, devletin yaptığı ticarete benzer işlerde bile çıkar söz konusu oldu mu devlet de dolandırılmaya kalkışılıyor. Bu konuda rezilliğin nereye vardığını bize gelip bir kahvemizi iç de gör. İş saati bitiyor zaten. Vaktin var mı bizim fakirhaneye dek bir uzanalım. İyice meraklandım. Anladım ki Hasip Bey beni oğlu ile tanıştırmak istiyor. Memnuniyetle gelirim. Hiçbir işim yok. Yalnız biz buradan çıkana değin telefon çalarsa vereceğiniz ustalıklı karşılığı yalanı hemen hazırlamanız gerek. Hasip Bey güldü. Hiç merak etme. Ben gençliğimde çok hanım kız atlatmışımdır. Hasip Bey bu sözü ederken Fatma Hanım camlı odasından kahkaha ile gülerek çıktı. Bakıyorum sayın şefim pek yüksekten atmaya başladınız.
Hanımlar konusunda mı?
Başka konuda pek attığınızı duymadım da.
Sen Fatma Hanım kızım, dünkü çocuksun. Benim gençliğimi nereden bileceksin?
Ayol, sizin gençliğinizde kadınların yüzü kapalıydı.
Ya işte bak, cahilliğin nasıl da meydana çıkıyor. Bütün kızların yüzlerini görmek bizim gençliğimizde çok zordu. Ama ne de olsa bu zorluk bizim nasıl ustalıkla iş gördüğümüzü ispatlamaz mı?
Ben söze karıştım. Her devrin, her zorluğun kendisine özgü bir raconu vardır Fatma Hanım.
Peki, kabul ettim. Hasip Bey'in gençliğini düşünüyorum da.
Hasip Bey sözünü kesti. Bırak Allah aşkına şakayı Fatma kızım, bugün hiç keyfim yok.
Peki Hasip Bey, 5'ten sonra bugün çalışmayacağız demek diye Fatma Hanım ciddileşti.
Bugünlerde 5'e değin şirkette pek kaldığım yoktu, şaştım. Siz niye bugünlerde 5'ten sonra da çalışıyorsunuz?
Aa, haberiniz yok mu? Uzun zamandan beri babanızın anılarının bir bölümünü eski harflerden Hasip Bey okuyor, ben de makineyle yazıyorum. Ama severek yazıyorum, roman gibi.
Hasip Bey'in canı sıkıldı Fatma Hanım'ın bu gevezeliğine.
Olmadı Fatma Hanım, olmadı. Hidayet Bey hem Emre'ye hem de babası Sayın Albayımız Nazif Bey Efendi'ye bir sürpriz yapmak istiyordu.
Hay Allah, boş bulundum. Ama Emre babasına söylemez. Ne yazık ki Hidayet Bey albayın elinden bazı bölümleri alabilmiş. Anıların hepsini seve seve yazardım.
Hasip Bey aldı sözü.
Hele şu bölümü bitirelim, üst yakasını da albayımızdan alırız. Hidayet Bey ille kitap olmalı bu anılar, diyor ki haklı.
Gerek Hasip Bey'in gerekse Fatma Hanım'ın hiç şikayet etmeden babamın anılarını yazmaları beni çok şaşırttı. Gerçekten anılar ilginç olabilirdi ya, belki de benim hatırım da karışıyordu bu işe. Basbayağı sevindim. 15 gün filan oluyordu galiba. Kor Yürek ailesi annemi babamı evimizde ziyarete gelmişti. Bir cumartesi gününün akşam vaktiydi. Annem 2 gün uğraşıp yemekler hazırlamıştı. Hep birlikte yemek yemiş, gecenin geç saatlerine dek oturmuştuk. Gülseren sevinç içinde bizim evin kızıymış gibi anneme yardım etmişti. Ortalıkta fır dönmüştü. Bu arada gayet de derin sohbetlere dalınmış, Hidayet Bey ne yapmışsa yapmış, babamın yazdığı anılarından kalın bir defteri okumak için elinden almıştı. Demek okuduktan sonra Hasip Bey'e vermişti yazılması için. O gece için Albay Tınaz Tepe'nin verdiği notu anımsıyorum. Askerce nottu bu. Herkese sicil vermişti sanki.
Hamdi Bey Alaturka bir tüccardı. Hidayet Bey çok bilirim züppesiydi. Ahtera'nın bütün gösterişçiliğine karşın kocası Hamdi Bey'e bağlı bir hanımdı. Kızları Gülseren'e gelince, "Eh," diyordu babam gülümseyerek, "bize gelin gelirse adam ederiz."
Bir an bu düşüncelerle duraklamışım. Bir de her türlü işe, herkese, her olaya alaylı gözle bakan bizim daktilomuz Fatma Hanım'ın babamın anılarını ciddiye alması nedense beni sevindirdi. Beni bir şey daha sevindirdi. Babamın anılarını okuyabilecektim.
Hasip Bey, bugün 5'ten sonra çalışmayacağız Fatma Hanım. İstersen şimdiden gidebilirsin, dedi.
Fatma Hanım sabununu, havlusunu aldı, gitti, ellerini yıkadı, geldi. Çarçabuk hazırlanıp çıktı. Ona güle güle derken toparlandım, Hasip Bey'e sordum.
Babamın anıları için Hidayet Bey'in neler düşündüğünü anlayabildiniz mi? Size bir şey söyledi mi?
Hasip Bey çekmeleri kilitliyor, kasanın kilidini yokluyordu. Şöyle bir durup yüzüme baktı. Kır saçlarını eliyle bir karıştırdı. İçtenlikle parlayan gözleri yüzümde dolaştı.
Hidayet Bey'le Albay Nazif Bey başka başka dünyaların adamları. Albay'la henüz tanışmak olanağı bulamadım ama anılarından kendisini bir aydı tanımış oldum. Hidayet Bey de meydanda. Birbirleri hakkında ya da birbirlerinin geçmişi hakkında ne düşünürler kestirilebilir mi?
Hasip Bey haklıydı, hem de çok anlayışlı, kendisine göre bilgili, insanları tanıyan bir kişiydi. Zaten onun bu halinden ötürü kendisine her zaman saygı duyarım. Yine düşünmüş kalmışım ya, telefonun zili beni yerimden sıçrattı. Hasip Bey uzanırken telefona bana göz kırptı, konuşmaya başladı. Gülseren de elbette. Bizim durmadan telefonla haberleşmemizden ilk telefonu açan Hasip Bey olduğu için onunla oldukça yakın bir dostluk kurmasına yol açmıştı. Bu kez de Hasip Bey, "Buyur Gülseren Hanım kızım," diye söze başladı. "Nasılsınız?"
Oh, memnun oldum. Ne yazık ki Emre 15 dakika önce çıktı.
Ya, öyle oldu işte.
Ama akşama size ya uğrayacağını ya da telefon edeceğini ima etti.
İma canım, hani ben öyle anlar gibi oldum.
Elbette gelmezse muhakkak telefon eder.
Aksi halde izin verirsen yarın sabah ben bir güzel haşlarım olur biter.
Tamam, güle güle kızım, teşekkürler.
Bana döndü.
Nasılım yalan kıvırmakta?
Fatma Hanım burada olacaktı ki görsün. İkimiz de kahkahayı bastık. Kalktık, paltolarımızı giydik yola çıkmak için.
5. kısım. Gülseren bana kızacaktı. Neredeydin, beni aramadın filan diyecekti ya. Ne olursa olsun şefim Hasip Demiroğlu'nu kıramazdım. Sonra onun beni böyle evine çağırmasında önemli bir neden olsa gerek diye düşünüyordum. Her zaman Gülseren'le ilişkimizi bilmeden de bana karşı bir şef, bir emreden kişi gibi davranmamıştı. Bir oğul, bir arkadaş gibi konuşurdu benimle. Şirketten çıkınca pasaport vapur iskelesine doğru ağır ağır yürümeye başladık. Hava iyiden iyiye soğuktu. Hasip Bey paltosunun yakasını kaldırmış, şapkasını kaşlarına değin çekmişti. Boyu neredeyse benim boyuma yaklaşıyor. Hani yürürken de benim gibi genç görünüyordu. Yalnız halinde bir tedirginlik, bir sıkıntı vardı. Bu hali gittikçe artıyordu. İskeleye geldiğimizde saat tam 5'ti. Hasip Bey vapur 5'i çeyrek geçedir. Hani tarifeye göre 17'yi 15 geçe diye söylenerek iki yakasına bakınmaya başladı. Az sonra kalabalığı yararak avukat Supi Bey'in bize doğru yaklaştığını gördüm. Soluk soluğa biraz da telaşlı telaşlı söylendi.
Vapuru kaçıracağım diye korktum. Milletin ağzını kapamak zor. Bir geliyorlar yazıhaneye birader, bir dertleri mi var? 10 kere al baştan anlatıyorlar. Müşteri, yeter anladık diyemezsin.
İyi vaktinde kurtulmuşsun, ben biletleri alayım diye Hasip Bey gişeye yürüdü, sıraya girdi. Supi Bey şöyle beni tepeden tırnağa süzdü.
Şampiyonumuz nasıl?
Demir gibi.
İyi, sevindim, bakalım senin büyük maç nasıl bitecek?
Anlamazdan geldim. Hangi büyük maç Supi Bey?
Canım, şu sıra Gülseren Hanım'la oynamakta olduğum büyük maç.
Ben her maçı istediğim gibi bitirebilirim. Karşımdakinin en zayıf yerini çok çabuk bulurum. Raketimi de ona göre kullanırım.
Bak buna sevindim. Yalnız bu maç tenis maçına benzemez. Eğer izin verirsen sana bir çift sözüm var. Öğüt vereceğim.
Büyüklerimizin öğütlerini dinlemek boynumuzun borcudur.
Teşekkür ederim evlat. Bu maçta ya kızı alacaksın ya da kaçıracaksın. Üst yakasını silkip atacaksın.
Birdenbire mi?
Yok canım, hayat arkadaşı olarak seçtiğin kız sana kafana uygunsa anasıyla babasıyla birdenbire ilişkiyi kesemezsin elbette, bu zamanla olur. Aradaki mesafeyi hep uzak tut, kızla sen bir yanda, ötekiler hele hele amcası hidayet şeytanı çok uzak bir yanda olmalı. Diyeceğim bu konuda böylesine kısa.
Teşekkür ederim ben de size, benim de aklımdan bu geçiyordu. Bu sırada Hasip Bey yanımıza döndü, vapur da iskeleye yanaşıyordu. Kış akşamı hava iyice kararmaya başlamıştı. Deniz hafif lodoslu, çalkantılıydı. Limanın içindeki iskeleden ayrılıp çıkınca vapur daha da sallanmaya başladı. Üst kattaki salonda pencere yanındaki bir koltuğa yerleştik. Alacakaranlıkta İzmir benek benek ışımaya başlamıştı yanan lambalarıyla.
Hasip Bey böyle sabah gel akşam git, eğlenceli oluyor, vapurun kalabalığı ayrı seyir.
Yıllardır alıştım karşı yakaya diye söylendi, bize birer cigara ikram etti. Cigarayı yakarken karşıda karşı yakanın ışıklarının göz kırptığının farkına vardım. Salon iyiden iyiye dolmuştu, sıkışık oturmaya başlamıştık. Yine de Hasip Bey aramızda oturan Supi Bey'e doğru eğilmiş politikadan söz ediyordu.
Ankara'dan kötü haberler var diyordu Supi Bey. Gazetecilerin defteri dürülecekmiş ama nasıl? Daha bu belli değil.
Damadı Hazreti Şehriyari'nin damı boyladığını biliyorsun.
Boş bulunmuştuk sonun. Kim damı boylamış Supi Bey?
Senin anlayacağın İsmet Paşa'mızın damadı hapse girdi.
Bunu biliyorum da akıl erdiremediğim bir nokta var sayın avukatım. Haydi Menderes'e karşıyız. Anladığıma göre şu alaylı konuşmanızdan İsmet Paşa'ya da karşıyız.
Hasip Bey iki yakasına bakındı. Bizi dinleyen var mı diye Supi Bey şöyle arkama vurdu okşar gibi.
Biz oğlum dedi alçak sesle. Anadan doğma toptan muhalifiz ama anarşist değiliz. Şimdilik tiyatroda Otello'yu seyreder gibiyim. Tut ki İsmet Paşa Otello, karşısındakiler de Iago. Durmadan Otello'nun kıskançlıklarını, sinirlerini gıcıklıyorlar. Durmadan onu kuruyorlar. Ama bana kalırsa Paşa'nın Otello gibi ne sarası tutar ne öfkeden eli ayağı titrer. Bak yalnız bir şey olabilir. Öfkesi dehşet vericidir Paşa'mızın. Muhaliflerini boğuyorum sanısıyla yine ulusu boğmaya kalkabilir milli şefliğinde olduğu gibi. Hani ünlü fıkra gibi birileri kalkın ey ehli vatan demeye görsün alimallah hepimiz ayağa kalkarız. Kalkarız ya İsmet Paşa oturuverir de biz yine ayakta kalırız. Supi Bey'in söylediklerini düşündüm kaldım anlamaya çalıştım kendi kendime. Bu kez Hasip Bey mırıldandı. Biri komiteci, biri şef, iki cambaz bir ipte demokrasicilik oynuyorlar. Supi Bey gülümsedi, cigarasını bastı, söndürdü. İp bir kopuş koparsa bakalım kimin başı gözü yarılır, Hasip Beyciğim. Her neyse işin ayrıntılarını evde konuşuruz. Bu sözleri ederken her iki yaşlı adamın öfkelendiklerinin farkına vardım. Bana gelince doğrusu şu sıra memleketin hali politika ile ancak yatağıma girdiğim, uzandığım zaman gazeteleri elime alınca ilgilenebiliyordum. Kendimizi şu sıra Gülseren, tenis, şirket, plastik fabrikası gibi dalgalara fazlaca kaptırdık diye düşündüm. Basbaya kendimden utandım şu iki yaşlı adamın yanında. Babam aklıma geldi. O da durmadan bu konuda konuşuyordu ya, ben her zaman pek kulak vermiyordum. Ne oldu, dünya tersine mi döndü? Biz gençler mi durduk diye sordum kendi kendime. Ama ne yazık ki gençlerin değil benim durduğum ortaya çıkıyordu. Yoksa İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'deki üniversiteli gençler yerlerinde duramıyorlardı, kaynıyorlardı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 164.